Ayrım 24.
Ormanda uyudular. Çevrelerinde yaylım ateş ortalığı kasıp kavuruyordu. Herkes bitkindi. Kulaklarının dibinden ateş edilse yerlerinden kalkacak halleri yoktu. Derken gün ışıdı. Her yer pespembe kesilmişti. Bir çeyrek kadar duruldu ortalık. Ağaç kakan bile kabukları takırdatmaya başlamıştı. Birden çok yakından bir makinalı tüfek sesi geldi. Bulundukları yerden ana yola 3 kilometre vardı. Birkaç asker ortaya çıktı. Gidip bakalım. Bir saat sonra içlerinden biri döndü. Almanlar ana yoldaydılar. Goref ile Kovalçuk nerede diye sordu Vasya. Goref öldürüldü. Ya Kovalçuk? Yolda giderken uğraşmak boşuna dedi. Durum açıkça belli. Sonra ailesinin civarda olduğunu söyledi. Almanlar görünür görünmez yere yapıştım. Kovalçuk alçığı onlara doğru süründü. Anlaşıldı dedi Lukaçev. Sirke içmiş gibi allak bullaktı. Lukaçev titreyen sesiyle yapılacak şey yok diyordu. Kurtulamayız. Minsk'i aldılar. Biz aptal gibi olduğumuz yerde sayıyoruz. En iyisi teslim olmak. Kendilerini öldürtmek isteyen yüksek rütbeliler varsa uyusunlar. Bir asker utana sıkıla sordu. Kovalçuk'a bir şey yapılmazlar mı? Vasya Dolgopiatov'un yanına geldi. Teğmen yoldaş, izin verin de şunu kurşuna dizeyim. Dolgopiatov cevap vermedi. Vasya bulanık, dalgın bakışlı gözlerini gördü. Lukaçev bağırıp çağırmaya devam ediyordu. Bize dokunmazlar, hepimiz askeriz. Vasya ona doğru yürüdü, çok yakından ateş etti. Lukaçev karın üstü düştü. Bağırmaya devam ediyordu ama sözleri anlaşılmaz olmuştu. Vasya beynine de bir kurşun sıktı. Keşif için ana yola giden asker alçak dedi. Seni alçak. Vasya susuyordu. Şakakları atmaya başlamıştı. Durmadan avucuyla alnında biriken terleri siliyordu. Sakinleşince Avanesyan'a ilk öldürdüğüm bizimkilerden biri dedi. Rezalet diye bağırdı Avanesyan. Akşama doğru ormandan çıktılar. Köpekler havlıyordu. Yakında bir köy vardı. Durdular. Almanlar köyde olabilirdi ama açlık hepsinin karnını buruyordu. Ellerinde pek peksimet kalmamıştı. Köye kadar uzanmak isteyen gönüllüler çıktı. Köyde Alman bulunmadığı anlaşıldı. Askerler ekmeğin, sütün, domuz yağının üstüne çullandılar. Vasya ile Avanesyan bir kulübede oturuyorlardı. Koca göğüslü, güçlü kuvvetli bir kız gözleme kızartıyor, bir yandan da gülümsüyordu. Bir bebek ağlıyordu. Duvarda bir guguklu saat işliyordu. Bal tatlı, kokuluydu. Sessizlik, derin bir sessizlik çökmüştü ortalığa. Savaşın çok yakında olduğu, bir sürü insanın yaralanıp düştüğü, hıldadığı, öldüğü akla gelebilir miydi? Ekmek fırının üzerine 30 yaşlarında bir adam uzanmıştı. Vasya kulübeye girdiğinde adamı görmemişti. Ona doğru eğilmiş, askerleri gözlüyordu. Vasya ormandan geçip Mohilev yoluna nasıl çıkacaklarını sorduğunda adam cevap verdi. Buralı değilim. Fark etmez. Nasıl olsa geçemezsiniz. Onların otomobilleri, motosikletleri var. Vasya kızdı. Baksana buraya. Gençsin. Neden orduya katılmadın? Kaçak mısın yoksa? Kaçak mı? Ne münasebet. Bir parmağım kesik. Yaşlı kadın izleyecekleri yolu gösterdi. Sonra ağlamaya başladı. Sizin gibi bir oğlum var askerde. Biraz daha bal alın. Fırının üzerindeki adam diretiyordu. Almanlar güçlü. Ya bizimkiler? Tavşan gibi tüyüyorlar. Sakin Avanesyan birden çıldırdı. Ayı oğlu ayı. Ne biçim bir ülkede yaşadığını görmüyor musun? Kafkasya'ya kadar mı gidecekler sandın? Bize sinsice, en aşağılık caniler gibi saldırdılar. Dur bakalım. Biraz toparlanalım. Uzun sürmez merak etme. Bir parmağım eksik diyorsun. Önemi yok. Dört parmağın var ya savaşabilirsin. Ama en kötüsü senin kafan eksik. Kafan. Koca göğüslü kızın gözleri cam inciler gibi parlak ve hareketsizdi. Ne düşündüğü anlaşılmıyordu. Kulübenin sahibi olan yaşlı kadın hafif hıçkırıklarla ağlıyor, koluyla gözlerinin yaşını siliyordu durmadan. Büyük baba sigarasından derin bir nefes çekti, öksürdü ve ''Çok güç çocuklar'' dedi. ''Çok güç. Diyecek şey bulamıyorsunuz. Anlıyorum derdinizi.'' Bu sözler Vasya'ya iyi geldi. ''Mert adamlar. Böyleleri teslim olmaz. Bir kurtulsak şu beladan, elini yastık yapıp uykuya daldı. Öğlene kadar ormanın içinde ilerlediler, sonra açık araziye çıkmak gerekti. Güneş tepelerindeydi. Makinalılar duyulmaz olmuştu. Top sesleri de uzaklaşıyordu. Ortalık sakinleşmişti. Vasya susuzluktan bayılacaktı. Minsky, büfeyi, buzlu gazozu düşündü. Nasıl da içmemişti o zaman? Bir yudumcuk olsa? Hayır. Bir tek yudum bile yoktu.
Güneş battı birden. Çok yakından makinalı tüfek sesi geldi. Düşmanla karşılaşmışlardı. Önce ne yandan ateş edildiğini anlayamadılar. Sonra yönlerini buldular. Almanlar mezlendikleri bir dere yatağından ateş ediyorlardı. Vasya Rus birliklerinin Almanların ötesinde olduğunu sanıyordu. Her yer dümdüzdü. Gizlenecek bir köşe yoktu. Dolgopyatov uzun bir uykudan uyanmış gibiydi. İnce, çığlığı andıran bir sesle hurra çekti ve ileri atıldı. Atılmasıyla da yere düşmesi bir oldu. Mermiyi göğsüne yemişti. Herkes koşuyor, toprak yığınlarının dibine yatıyor, sonra yeniden koşmaya başlıyorlardı. Dünyayı unutan Vasya, elinde tabancası kendinden geçmiş koşuyor ve sövüp sayıyordu. Askerlerden biri yaralılardan aldığı tüfeği verdi. Vasya elde tüfek ileri atıldı. İki Alman öldürüldü. Irmağı zorlarken Avanesyan elinden yaralanmıştı. Ama çocuk gibi keyifliydi. Görüyor musunuz? Topçuyuz, istihkamcıyız ama göğüs göğüse savaşı kazandık. Bir de sınıfların görevi ayrıdır derler. Dolgopyatov'un ilkel şeyleri bilmediğini söylerdin sen. Rezalet. Çok acıdım Dolgopyatov'a. Ama kahramanca öldü. Ne benzettik ama Almanları. Birkaç saat daha yürüdüler. Yaylım ateş başlamıştı. Bu kez Almanlarla karşılaştıklarını sanan Ruslar ateş ediyordu. Neyse kimse ölmedi. Bir istihkamcı hafif yaralandı yalnız. Sonradan kötü niyetten uzak ama epey hırslı bir kapışma oldu tabii. Alay Mohilev'e kısa süre önce gelmişti. Henüz savaşmamış askerler sinirliydiler. İçlerinde pek çok Kafkasyalı vardı. Bir tanesi inatla Avanesyan'ı sorguya çekiyordu. Almanlar nasıl şey? Kötü mü? Çok tankları var mı? Temen Vasya ile Avanesyan'a yemek verdi. Şişko, uykulu gözlü, tatlı bakışlı bir hemşire geldi. Avanesyan'ın elini sardı. Cephede yaptığım ilk pansuman dedi. Kemiğe değmemiş, önemli değil. Çok iyi uyudular. Gün aşırken Almanlar koruluğu bombalamaya başladılar. Hemşirenin ödü patlamıştı. Buhar makinesi gibi durmadan oh ohlar koyveriyordu. İki asker onu avutmaya çalıştı. Korkma, kimse seni fark etmez. Geniş, ılık sırtını zevkle okşuyorlardı. Vasya mutluydu. Koruyu bombaladıklarını fark etmemişti bile. Kurtulmuşlardı ya, kısmetliydiler. İşin en güç yanını atlattıklarına inanıyordu. Dün Natasha'yı düşünemezdi bile, o kadar uzaktaydı. Şimdi Temen'e sordu. Mektup alıyor musunuz? Bugün Natasha'ya kuşatmayı yardığımızı yazacağım. Hayır, hayır. Bundan söz etmemek daha iyi. Üzülebilir, meraka düşebilir. Moskova'dakiler durumu anlamasınlar. İşlerin yolunda gittiğine inandıralım onları. Kısa süre sonra her şey düzelecek. Bundan eminim. Savaşa katılalı daha 10 gün oldu. Ama çok şey öğrendim. Eskiden kendi kendime sorardım. Savaş korkunç mu değil mi? Korkacak mıyım acaba? Şimdi savaştan önce insanın korkudan öldüğünü, bir şeyi yemediğini, midesinin bulandığını biliyorum. Ama üstlerine saldırırken hiç korkmuyordum. Kafamda bir uğultu vardı o kadar. Tek şey düşünüyordum. Sonuna kadar koşmalıyım. Neyse ki bu alaya rastladık. Görünüşleri iyi. Silah ve cephaneleri var. Subayları da akıllı kişilere benziyor. Herhalde burada bir savunma hattı kurulmasına karar verilmiş olmalı. Biraz gecikmişler ya. Temen az önce Almanların Beresina'ya ulaştıklarını söylemişti. Tek tük birkaç tank olmalı. Yollarını kesebiliriz. Natasha mektup alınca sevinecek. Ya bindiği kamyon bozulmuşsa? Hayır, olanaksız. Ayın 25'inde yola çıktılar. Yollar daha bomboştu. Tabii Almanlar geçtikleri yerleri bombalamış olabilirler. Ama bombalar can yakmaktan çok korkutur insanı. Şu sıra Moskova'da olmalı. Beni düşünüyordur. Sevgili Natasha'm. Natasha'ya hiç bu sözü söylememişti.
birden yüksek sesle konuşunca Avanesyan bir iki kere sordu. Ne dedin? Vasya cevap vermedi. Gülümsemekle yetindi. Sonra gittiler. Binbaşı Balaşov'u çadırında gördüler. Vasya durumu anlattı. Rakov'tan geliyorlardı. Savaşta Temen Dolgopiatov'la 6 askerleri ölmüştü. 3 kişi de ağır yaralıydı. İstihkamcıları kuşatmadan kurtaran Temen Ruben'di. Binbaşı sigara verdi. Vasya dumanı büyük bir zevkle içine çekti. Blomor sigarasıydı içtiği. Alayımız Almanlar tarafından kuşatılmış halde dedi Balaşov. Emir bekliyoruz. Hep birlikte yararız kuşatmayı. Günler bir incinin öbürünü izlediği gerdanlığa benzer. İnciler dağılırsa felaket evin başına çökmüş demektir. O sıcak, yemyeşil yazın başında halk inci gerdanlığının dağıldığını gördü. Bir önceki gün geçmişte kalmış, anlaşılmaz olmuştu. Daha kısa süre önce Sergey Belçev'le tartışıyor, kendi görüşünü savunuyordu. Nina Georgievna, Victor Hugo'dan parçalar okuyan öğrencisini hayranlıkla dinliyordu. Lukutin, bir şiirin dörtlüklerini sıralarcasına yeni inşaat malzemesinin nasıl olması gerektiğini yazıyordu. Daha kısa bir süre önce çok kişi dinlenme evlerinden denize girmekten söz ediyordu. Yeni bir eve geçtikleri için mutluydular. Rahat bir koltuğun fiyatını soruyor, başkalarını kıskanıyor, oğulları matematikten kırık aldığı için üzülüyor, Madame Bovary'nin sahnelenmesini tartışıyorlardı. Yine kısa süre önce yığınla derdine, acısına, güçlüğüne rağmen hayat iyice düzenlenmiş, yerine oturmuş neşe içindeydi sanki. Derken bir el ipliği koparıvermişti işte. Günler, aylar, yıllar dağılmıştı dört yana. Askerlik şubelerinin karşısında sessiz kadınlar bekliyorlardı. Gözlerinden pek yaş akmıyordu bu kadınların. Çok büyük duygularla sıkışıyordu yürekleri. Ceketler, yazlık giysiler, işkence edilen mahkumlar gibi çivilere asılmıştı. Tiyatrolar bomboştu. İstasyonlar tıklım tıklım, hareket doluydu. Kiev garından yola çıkıyorum. Saat tam birde Beyaz Rusya garından. Geceleri ihtiyarlar, kadınlar, çocuklar evlerinin çevresinde nöbet tutuyorlardı. Herkes için yenilikti bu hayat. Hem gururlu hem kuşkuluydu insanlar. Altın sarısı kum getirdiler. Bir yavru kumun kendisi için getirildiğini sanarak yığına koşarken annesinin yüreği kan ağlıyordu. Boğuk sesli hoparlörler insanların hayatına girmişti. Gözsüz kulaksız, yuvarlak yüzleri ve korkunç şeyler kusan ağızlarıyla bakıyorlardı adama. Ostrov önlerinde, Dinyeper üzerinde. Yolda rastlaşanlar asık suratla, şimdi yeni bir cephe daha açıldı diyorlardı. Savaş her gün biraz daha Moskova'ya yaklaşıyordu. Kent dışında tatil yapanlardan bir teki bile kalmamıştı orada. Bahçelerde glayöller, şebboylar, tütünler çiçek açıyordu. Çiçek tarlalarının yanında da uçak savar erleri kendilerine siper kazıyorlardı. Çocuk bakım evlerinin, okulların boşaltılmasına başlanmıştı. Doğudan askeri birlikler geliyordu durmadan. Yüzleri ve kafaları gergin askerler susuyorlardı. Gülündüğü, şakalaşıldığı ender görülüyordu. Kentten ayrılanları taşıyan tren ağır ağır ters yönde ilerliyordu. Kaunaslı bir subayın karısı kendisinin olmayan daracık bir elbise giyiyordu. Kent bombardıman edilirken giyinecek zamanı bulamadan evinden dışarı fırlamıştı. Bielostok yakınında torununu kaybeden bir yaşlı Yahudi kadın çocuğun bebeğini kollarında sallıyor, küçük istasyonlarda kadınlar ateş yakıyor, yemek hazırlıyorlardı. Süt çocukları haykırıyordu. İlk yaralı kafilesi Moskova'ya vardı. Hemşireler Alman tanklarını uçuran sınır muhafızlarının durgunluk veren hikayelerini dinliyor, askerlerin sözlerini kendi aralarında tekrarlıyorlardı. Yeneceğiz onları. Hoparlörlerden ürkünç haberlerin yanı sıra kimseyi eğlendirmeyen şen şarkılar dökülüyordu. Puşkin heykeli yakınında çocuklar savaş oyunu oynuyorlardı. Smolensk yönünde ilerleyen deyiminin anlamını bilmiyorlardı bunlar. Çocuklara bakarken yüreği nefretle kabaran Lukutin her şeyi yapabilecek bir adam olan Richter'i hatırladı. Savaşın ilk günlerinde Lukutin karısıyla kızını Volga kıyılarına yollamıştı. Önce Katya direnmişti. Benden kurtulmak için fırsatı ganimet bildin. Saratov'ta hayatın nasıl geçtiğini hiç düşündün mü? Karısını kızdırmaktan korkan Lukutin hiç cevap vermedi. Platin rengi saçlı, kana batırılmış gibi kıpkırmızı boyalı tırnaklarıyla bu kadın onda ne sevgi uyandırıyordu ne nefret. Bir rastlantı sonucu hayatını paylaşmıştı ama Lukutin'e yabancıydı. Yaşayışını değiştiremeyecek kadar çekingen olduğundan Lukutin ona katlanıyordu. Üstelik küçük Polin'den ayrılması da olanaksızdı. Daha 4 yaşındaydı Polin. Ama Lukutin kızının kendisini anlayıp avutacağına inanmıştı. Sen benim arkadaşımsın diyordu kızına, yarı ciddi yarı alaylı. Sırf Polin'e bir şey olmasından korktuğu için karısını Moskova'dan uzaklaştırmıştı. İçinde saplantı halini almış bir korku vardı. Faşistler özellikle Polin gibi çocukları öldürüyorlardı. Lukutin'in kafasında Richter'in bön bakışları Madrid'de ve Varşova'da dökülen kanla amansız, insanlık dışı bir şeye karışıyordu. Katya fazla diretmedi. Sırası gelip damda nöbet tutunca bu hayata hiç alışkın değilim dedi. Savaşın ilk günlerinde bütün çevresindekiler gibi Lukutin de bildirilerle durumu görenlerin anlattıkları çeşitli söylentilerle beslendi. Rahatça büyük bir umuttan umutsuzluğa geçiş veriyordu. Biri Rusların Batı Prusya'ya girdiklerini söyleyince hemen inandı. Birkaç saat sonra rastladığı bir meslektaşı, kız kardeşim Vitebsk'ten ayrılabilmek için dünyanın sıkıntısını çekti dedi. Lukutin bir şey anlayamaz olmuştu. Her şey yıkılmıştı sanki. Nefis bir yaz sabahıydı. Karısı gittikten sonra Lukutin'in eve uğradığı Ender'di. Çalıştığı yerde yatıyordu. Sabah serinliğini içine çekmek için dışarı çıktı. Sokak daha bomboştu. İki işçiye rastladı. Asker dolu bir kamyon geçti. Koca bir dengi sürükleyen ihtiyar kadın inliyordu. Birden Lukutin tanıdık bir ses duydu. Stalin konuşuyordu. Sanki onunla konuşuyor ve dostum diyordu ona. Geçmişte Lukutin kaç kere kendi kendine sormuştu. Burada yabancılık çekecek miyim acaba? İşte bu Temmuz sabahı her eve, her söze, yolda rastladığı her adama ne kadar bağlandığını anlıyordu. Toprağı ayaklarının altında duymuş, ana vatan toprağı titremeye başladığında ayaklarının altında hissetmişti. Temmuz ayı çok sıcak geçti. Bildiriler bezdiriciydi. Durmadan yeni yeni cepheler açılıyordu. Lukutin'in meslektaşlarından pek çoğu savaşa gitmişti bile. Moskova'nın küçücük sokakları artık birbirine benzemiyordu. Çocuklar ortadan kaybolmuş, kent kuşsuz bir ormana dönmüştü. Çok sıcak bir gün Zamok-Svereçya mahallesinin o sıralar pek kasvetli olan sokaklarında halk milisi geçit töreni yapıyordu. Milisler şarkı söylüyorlardı. Yüreklenmemiz için makinalı verin bize. Düzensiz şarkı söylüyor, düzensiz yürüyorlardı. Bu adamların tüfekten çok kalem ya da pergel tutmaya alışkın oldukları hemen anlaşılıyordu. İçlerinde yaşlı adamlar vardı, şişmanlar vardı, zayıflar vardı, uzunlar, cılızlar vardı, astımlılar, şiş yüzlü, kalp hastaları, dil bilginleri ve muhasebeciler, botanikçiler ve ressamlar, tiyatroda dekor taşıyanlar, veznedarlar, çiftçiler, kitaplık memurları, marangozlar, elektrik montajı yapanlar, her meslekten yığınla adam vardı. Askerlik biliminin temel ilkelerini büyük bir gayretle okuyorlardı. Ama en güç yaptıkları uygun adım yürümekti. Lukutin aralarındaydı. Şimdi daha sakindi. Bildiriler bile onu daha az üzüyordu. Artık kayıtsız değildi. Bir sürü şeyle kafasını karıştırmıyordu. Koca savaş makinasının bir parçası olmuştu. Yorgunluk geceleri uyumasını engelliyordu. O zaman bütün gücüyle çabuk çabuk ilk çarpışmaya girmeden yaşadığı uzun yıllar boyunca anlayamadığı şeyleri düşünmeye çalışıyordu. Gençlerin işi kolay diyordu kendi kendine. Kendi düşüncelerini, kendi dünyalarını savunuyorlar. Ya ben? Kaç kere içimden arkadaşlarımla tartıştım. Neden bütün anlaşmazlıklar yok oldu şimdi? Stalin'i dinlediğimde herkesin adına konuştuğunu biliyordum. Bugün eski bir kilisenin önünden geçtik. Tanrı'ya inanmıyorum ama çevresindeki kayın ağaçları ve çocukluk anılarımla bu kiliseyi seviyorum. Tam karşısında askerlik şubesinin yerleştiği okul binası var. Dayanırsak Polin orada okuyabilecek. İhtiyar Juravlev dün Rusya'yı savunduğumuzu söyledi. Hayır, soyut Rusya değil sevdiğim. Asıl yaşayan Rusya'yı, Bugünün Rusyasını seviyorum. Geçmişi yuttu. Oysa geçmişin bir şey yutacağı yok. Eleştirebilir, kuşkuya düşebilirdim. Şimdi başka türlü yaşayamayacağımı anlıyorum. Uykuya daldı. Ertesi sabah talim vardı. Lukutin mutluydu. Hayatında ilk kez kuşkuya düşmüyor, kendi kendisiyle tartışmaya girmiyordu. Artık asker olmuştu. Emir alacak, aldığı emri yerine getirecekti. Savaş apaçık ve belirgin ortadaydı. General haritada bir noktayı işaretliyor, tabur komutanı emri bölük komutanına geçiriyor, Lukutin sürünüyor, ateş ediyor ya da siperde bekliyordu. Sonraları bütün bu düşünceleri hatırlayınca gülümsedi. Savaş umduğundan çok başka çıkmıştı. Geceyi Viyazma'da hasır eşyalar, paketler, elbiselerle dolu bir evde geçirdiler. Ev sahibesinin bir yanağı şişmişti. Acılı gözlerle askere bakıyor, içini çekiyordu. Lukutin ikonalara baktı, düşünceli düşünceli sordu. Tanrı'ya inanıyor musunuz? Kadın başını salladı. Bugün herkes evinin duvarına ikona astı. Almanlar gelirse içimiz daha rahat edecek. Bir şeye inanmak istiyorum. Hayat sanki daha katlanılabilir bir hal alacak. Halkımıza inanmıyor musunuz? Kadın yine içini çekti. Söylenenlere bakılırsa bütün Almanlar otomobillerle, kamyonlarla ilerliyormuş. Askerlerine çikolata bile veriyorlarmış. Savaştan önce bilye yatakları yapan bir fabrikada çalışan arkadaşı Fedosayev'leydi Lukutin. Karısına mektup yazıyordu. Konuşmayı duyunca yazmaktan vazgeçip kadına. Tam kadınca bir söz dedi. Biraz bekle. Biz de otomobillerle, kamyonlarla geliriz. Sen de görürsün. Ev sahibesi yine içini çekti. Dişi ağrıyor, korkuyordu. Almanlar bombardıman edecek, arkadan kendileri geleceklerdi. Sabaha karşı Lukutin'le Fedosayev vedalaşırken kadın ağlamaya başladı. Geçirmeyin Almanları, siz de bizdensiniz. Bu sözler bir türlü Lukutin'in kafasından çıkmıyordu. Hüzünlü ve bön, bitkin bir atınkini andıran gözleri unutamıyordu. Fedosayev karısını düşünüyordu herhalde. Öbürlerinin de bir sevgilisi, yakını, dostu vardı. Lukutin'in küçük Polin'den başka kimsesi yoktu. Ona mektup bile yazamıyordu. Küçük çocuk babasının ne olduğunu bilmiyordu. Yanağı şiş kadın gibi onu da korumak gerekliydi. Hepsini düşünmek, onlar için ölmek. Ya birden korkmaya başlarsa? Kendini korkak sanırdı. Hiç başkalarına karşı çıkmış, bir toplantıda ağzını açabilmiş miydi? Kalya'dan bile çekiniyordu. En yüreklilerin bile aklını başından alan savaşta ne yapacaktı? Gece bir bataryanın mevzlendiği kente Almanlar bombaladı. Durmadan atılan fişeklerle kent gündüz gibi aydınlanıyordu. Biri sövdü. Alçaklar, amma da attılar be! Yüzü koyun uzanan Lukutin sersemlemiş düşünüyordu. Neden bu kadar korkuyorum? Şaşırtıcı bir şey. Öbürlerinden farklı, sefil herifin biri miyim ben? Birden içimde bir şeyler paralandı. Buna rağmen kaçamam. 2 gün sonra savaşın içindeydi. Her şey birdenbire oluvermişti. Belki general durumu biliyordu ama bölük komutanı Almanların savunma hattını yarıp geçtiklerini duymamıştı. Aslında tanklardan korkmamaları, el bombaları ve benzin dolu şişelerle onlara karşı koyabilecekleri kaç kere söylenmişti. Bütün iş heyecanlanmamakta, tankların yaklaşmasını beklemekteydi. Tabur komiseri konuştuğunda her şey çok basit geliyordu. Savaşın ürkütücü bir yanı yoktu. Buna rağmen askerlerin aklı başından gitti. Temen Zigaç bağırıyordu. Şişeler nerede? Schegolev bu sabah yolladığını söylüyordu. Lukutin ısırganların bittiği dar bir çukurdaydı.